bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu Sevgi Soysal Bilgi Yayınları 6. Basım Ekim 1996 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan 1. Tutuklanış 12 Mart'ın gelip de kazma kürek yerine insan yakmaya başladığı dönemde insan yakmanın, tutuklamakla insanlar ne kadar yakılabilirse, türlü yolları vardı. Bunlardan ilki ve en bilineni radyo ve televizyonda bangır bangır tutuklama listeleri yayımlamaktı. Bu listeler çoğu zaman şaşar, çoktan gözaltına alınmış kişinin adı kaçacakmış gibi yayımlanır durur. Gözaltına alınanın yakınları da eyvah kaçmış ya şimdi vurulursa diye tasalanırdı. Bir de gizli operasyon listeleri vardı. Bu listeler MIT'te, merkez komutanlıklarında, kontrgerilla örgütünde bulunur ve ortama göre uygulamaya konurdu. Sıkı yönetim mi uzatılacak hemen bir operasyon emri çıkar ve belli listelerdeki belli adlar toplanıverirdi. Operasyonuna göre münasip bir sıkı yönetim bildirisi de yazılıverirdi artık. Asıl hedefi tutuklama değil de tenkil olan yani yok edilmelerine karar verilmiş militanların öldürülmelerini amaçlayan operasyonlarda uygulanan insan avı yöntemi ise bu tutuklama operasyonlarını solda sıfır bırakacak bir hırs ve vahşetle uygulanırdı. Bu operasyonlarda izlenen av ölü olarak ele geçene dek avcıların karşısına çıkan bütün canlılar işkenceye gönderilirdi. Avın yakınları ya da avın saklanmasında yardımcı olan bu canlılara tam bir acımasızlıkla davranılırdı ki avın bulunduğu yer bir an önce ortaya çıksın. Bu insan avcıları yuvanın imhası gibisine tanımlarla ifade edilen kesin itlaf amacı gerçekleşene dek tam bir kan sarhoşluğuna kaptırırlardı kendilerini. Öldürdükleri militanların başlarını av hayvanıymışçasına evlerinin duvarlarına dizmek isteyenler bile vardı mutlaka. Mümkün olsaydı. Ah daha çok, daha çok mümkün olsaydı. Ah anayasa, yasalar, Birleşmiş Milletler, dünya kamuoyu gibi zırvalar av partilerinin tadını kaçırmasaydı. Bu korku filmlerini andıran avlar bir yana, bir de gayri ciddi tutuklamalar vardı. Olmadık insanlar çok gülünç nedenlerle tutuklanmışlardı o dönemde. Elbet bu tutuklamaların da uygulayıcıların belirli bir tutarlılığı olan nedenleri vardı. Ama kimi zaman tutuklama olayına temel olan olay, kimi zaman da tutuklunun kişiliği bütün 12 Mart havasını bir güldürüye dönüştürür, millet de dışarıda olsun içeride olsun ferahlardı biraz. Bu bakımdan bu tür tutuklamalar çeşnisiydi 12 Mart'ın. Kazıklama huyundan bir türlü vazgeçmeyip, sıkı yönetim görevlisini de kazıklamaya kalkan gazinocudan fiyatını düşürmeye yanaşmayan bar kadınına ne tutuklular görmüştür 12 Mart koğuşları. Pek sayın muhbir vatandaşlarımızın ise kızdıkları kiracıdan bozuldukları komşuya kadar tutuklatmak istedikleri insanların sayısı o kadar çoktu ki merkez komutanlıkları koğuşların durumunu düşünerek hiç olmazsa böylesi ihbarların büyük bir kısmını kulak arkasına atarak gereken feraseti gösterdi. Bir de muzır kişiler listesi vardı. Çeşitli iş yerlerinde görevli bu muzır kişilerin listesi yine o iş yerindeki vatansever memurların katkısıyla hazırlanırdı. Böylece iş yerlerinde gerekli temizlikler bu listelere dayanan tutuklamalarla sağlanırdı. TRT'deki temizlik gibi. Tabii münasip bir suç uydurularak TRT'deki muzır kişiler listesinin başlarında olan Emil Galip dostumuzun uçak kaçırıverişi gibi. Ankara Merkez Komutanlığı'nı uçak kaçırmak gibisine fantezi gerektiren tutuklama nedenleri bulmak zorunluluğundan kurtarmış buzur kişiler de oluyordu zaman zaman. Bunlar kendiliğinden karakola ya da sıkı yönetim görevlilerine çatmak bahtsızlığını gösteren kişilerdi. Hazır lop avlardı bunlar. sıkı yönetim mekanizmasını bir sürü yorgunluktan kurtardıkları için aslında sıkı yönetimce ödüllendirilmeleri gerekirdi. İlk fırsatta tutuklanmaları uygun görülmüş kişiler listesindeyseniz eğer, resmi bir görevliyle karşılaşmak mutlak bir tutuklanmayla sonuçlanırdı. İster yeşil yerine kırmızı ışıkta karşıya geçmiş olun, ister komşu kavgasında karakola düşün, hangi saçma nedenle olursa olsun kimliğinizi bildirmenizle tutuklanmanız bir olurdu. Sonu önceden bilinen bir film gibi olup biterdi her şey. Önce tutuklanacağınız dedikodusu yeri göğü sarardı. Sokakta rastladığınız dostlar size yan yan bu daha ne dolaşıyor gibisine bakarlardı. Daha açık sözlü ajanlarsa hafif bir hayıflanmayla sorarlardı. Öyle ya, ölünün ölünlüğünü bilip ortalıkta dolaşmaması gerekir. Gece yarısı telefonlarınız çalar, evinizin bulunduğu sokakta terk edilmiş bir cip dururdu. Bu ciplerin sırrını çözemedim. Dinleme aygıtı mı vardı bu ciplerde, yoksa dışarıda gözlemekten yorulan sivillerin arada barınmaları için miydi tam bilmiyorum. Ama akşam olunca cipin içi bir takım karanlık başlarla dolardı. Bir de açık açık tam evinizin karşısındaki kaldırımda yüzlerini Günaydın gazetesinin arkasına gizleyenler olurdu da bunca gizli bir polisliğe gülmek mi şaşmak mı gerektiğini bilemezdiniz. Aslında gülmek de şaşmak da yanlış olurdu. Çünkü bu kör kör gözün parmağına polisliğin asıl amacı yanıltmaktı sizi. Böylece sizi izleyen polislerin bu Günaydın gazetesini siper alanlar olduğunu sanıp asıl izleyicileri atlardınız. Bütün bu izleme, dinleme, ev arama ve uygun fırsatta tutuklama ameliyesinin havaya gitmesine sebep olan, böylece devlet hazinesini zarara sokan, yani kendi ayağıyla tıpış tıpış tutuklanmaya gelen akıllılardan biri de benim. Tabii ülkemiz gibi her iki adımda bir ya polis ya da jandarmaya çatılan bir yerde bu kendi ayağınla tutuklanma teorisi o kadar da gerçekleşmesi zor bir teori değildi. Aslında muzır kişiler listesinde olup da belaya çatmamak ancak inzivaya çekilmekle mümkündü. Adınız? Buyurun. Buyur karakola. Buyur emniyete, buyur parmak izine, buyur sabıka resmi çektirmeye, buyur üst kata, buyur alt kata, buyur adliyeye, buyur sıkı yönetime, buyur savcıya, buyur bir numaralı sıkı yönetim mahkemesine. İstersen buyurma. Ben buyurmak istemiyordum ama kumbaraya düşmüştüm bir kez. Çok suçlar işlemiştim. Nişanlı bir arkadaşın özel arabasının arkasına binmiştim. Sıkı yönetimde nişanlanılır mı? Sonra arkadaşım nişanlısıyla tartışmıştı. Sıkı yönetimde aile tartışması yapılır mı? Sonra arkadaşım yeter diye bağırmıştı. Sıkı yönetimde yeter diye bağırılır mı? Sonra hem de tam İsrail sefaretinin önünde bağırmıştı. Efraim İsrail konsolosu iken düşünün. Sonra ben arkada oturuyordum düşünün. Düdükler, toplum polisleri ve sefareti bekleyen Thompsonlu erler saatlerdir neyi bekliyorlarsa işte o olmuşçasına sardılar arabayı. Bizi evden izleyen sivil takside yetişince takım tamamlandı. Buyuruş o buyuruş. Adınız? Ya demek tanıksınız. O an başsanık olduğumun bilincine vardım ya çok geç. Bir numaralı sıkı yönetim mahkemesi başkanı koskoca Ali Elverdi Paşa'nın karşısında bilinçlenmenin ne anlamı var? Ali Elverdi Paşa için ha tanık ha sanık, muzur kişi misin değil misin sen ona bak. Ve bir asker selamı çabukluğuyla tutuklandım. 2. İllegal. Çantamda iki kimlik varken, üstelik bu kimlikleri paşaların paşası Ali Elverdi Paşa mahkemesine göstermişken, kimliksiz dolaşmak ve sıkı yönetime karşı gelmek gibi sudan bir nedenle tutuklandım. Yıldırım bölgeye götürülmeyi bekliyordum. Fare kapanına yakalanmış bir kedi gibiyim. Sövüp duruyorum kendi kendime. Bu kapana da yakalanılır mıydı diye. Ama sövmenin anlamı yok. Şimdi kullanışlı şeyler düşünmeli. Tutuk evinde gerekecek birkaç parça eşyayı getirtmenin yolunu bulmalı. Ayağımda yazlık pantolon, üstümde ince bir tişört. Titriyorum. Üstelik pantolonumun fermuarı da oradan oraya buyururken bozuluverdi. İkide bir yoklamasam pantolon ayağımdan düşecek. Eşya için kime başvurmalı? Kocam da tutuklu. Birden başımdaki bela yeni bir boyut kazanıyor. Tuh, şimdi Mümtaz ne yapacak? Çarşamba görüşünde beni görmeyince kim onun ihtiyaçlarını görecek? Bu soru aslında gereksiz çünkü Mümtaz dışarıdakilerden hiçbir şey istemez. Çamaşırlarını kendi yıkar, karavanadan yer ama dışarıdaki içeridekine bir şeyler yapmak ister. Onun için gerekli olduğunu duymak, bu duygu dışarıdakine güç veren, onu ayakta tutan duygudur. Ben de çarşamba bir şeyler yapmaya çalışarak aslında kendimi oyalıyordum. Ama gazeteler, kitaplar, savunması için gerekli belgeler, bu önemliydi. Bunlar gerçekten gerekliydi. İşte bunları kim getirecek şimdi? Karardıkça kararıyor içim. Bazı dostlarınız vardır, çok sık görüşmeseniz de, hatta hayatın gidişi içinde yollarınız ayrılsa da, bazı davranışlarıyla sizin için unutulmaz olurlar. İşte Özer de öyle. Baktım tanıdık bir yüz, o an bana güneş gibi aydınlık gelen bir yüz, tutuklu odasının kapısında bekleyen as subayla konuşuyor. Özer TRT'den ve daha eskiden arkadaşım. O Atatürk Lisesi'nde, ben Ankara Kız Lisesi'nde trompet çalardık. Tanışlığımız o kadar eski. Nereden duymuşsa benim tutuklandığımı duymuş, koşmuş hemen. Bir yardımım olur mu diye. İşte sıkışık anlarda gerçek dostlar bunlardır. Hiçbir işe yaramayıp, üstelik ahkam kesenlerin çokluğu düşünülürse, bu gerçek dostların değeri daha da artar. Yapmasaydı, gitmeseydi, demeseydi diye mantıksız bir ortamda, bir sizin belanızda mantık aramaya kalkan ve başınızdaki bela yetmiyormuş gibi, sonunda bütün mantıksızlığı da sizin başınıza yıkan tanışlara kızacak durumda da değilsinizdir. Önemli olan başka bir pantolondur, bir diş fırçasıdır, çamaşır, geceliktir, biraz paradır, bir mektuptur, bir gülümsemedir. Özer, as subaydan izin koparıp tutuklu odasına girdi, birkaç dakika için. Ona hemen evimin anahtarını verip istediklerimi söyledim. Özer hepsini ertesi gün getirdi. Giderken gülümsedi, içim aydınlandı. Yeniden hoş geldin bela. Nasıl olsa gideceğim Yıldırım tutuk evine. Hiç olmazsa keyfini çıkararak gideyim. Ne keyfi demeyin, sıkı yönetim mekanizması eğer kendi belanız çok da can yakıcı değilse, iyi bir seyirci için bulunmaz bir güldürüydü. Tam 24 saattir oradan oraya buyurtulduğum için hem açım hem de sıkıştım. Sonunda kapıdaki as subaydan tuvalete gitmek için izin istemek zorunda kaldım. As subay yanıma iki Thompson'lu er verdi. Onlarla birlikte girdim helaya. Baktım olmayacak, geri döndüm. Tutuk odasında bir masa var, iki de iskemle. Döndüğümde masanın çevresinde 3 ya da 4 kişi gördüm. Yeni tutuklular olacak. Biri de kadın. Gözlüklü, orta yaşlı hanım hanımcık. Ben hela seferinde anarşistliğe kendimi alıştırdım ama bu hanım, yok ne kadar kendimi zorlasam bu hanımdan anarşist çıkaramam. Neden tutuklanmış ki? Demek tutuk evine yalnız gitmeyeceğim. Bu aydınlık yüzlü hanımla aynı arabada laflarız. Ama hanımın benim gibi sıkı yönetim keyfi çıkarmaya hiç niyeti yok diyorum ya, ağırbaşlı biri. Üzgün ve durgun. Başına haksızlık geldiği muhakkak ve bunu bir türlü sindiremediği belli. Yanına gittim. Gözlüklerinin altında iyi niyet dolu gözleri arada sulanarak tatlı tatlı anlattı. Gazi eğitimde İngilizce öğretmeniymiş. Müdüre seçilmiş. Müdüre deyince kulakları diktim. Ben o dönemde okul müdürü, dekan falan olmanın hazır ola geçilmedikçe neye patladığını biliyorum. Naciye öncü öğretmen öyle muzır kişiler listesinden de değil. İyi bir öğretmen, iyi bir müdüre. Sadece sıkı yönetimin alıp alıp götürdüğü öğrencilerinin durumuyla ilgilenmek gafletini göstermiş. Birkaç kez merkez komutanına telefon edip öğrencileri hakkında bilgi istemiş, kısaca sahip çıkmış öğrencilerine. Buna bir de o kendilerine sessiz çoğunluk denen ama böyle dönemlerde bülbül kesilen muhbir hocaları da ekleyin, artık buyurunların zamanıdır. Naciye Hanım da buyurmuş. Önce gözaltına alınmış, gözaltındayken ne de olsa hocaya, Baki Tuğ'un içeri doldurduğu öğretmen kızlarla ilgilenmiş. Kızların çoğu onun okulundan, bir anlamda hepsi öğrenci sayılır. Kızlarla konuşa konuşa illegal ve legal sözcüklerini öğrenmiş. Naciye Hanım suçsuzluğuna o kadar güveniyor ki, mahkeme önüne çıkarılmadan önce hepsiyle bir güzel vedalaşmış. Sıkı yönetim mahkemesi önüne çıktığında şöyle savunmuş kendini. Hayatımda illegal olsun, legal olsun hiçbir örgütle temasım olmadı. Bakın bakın, savunmaya bakın. Nereden biliyor bu hanım illegal ve legal gibi Marksist, Leninist, hatta Mao'cu sözcükleri? Ha, nereden biliyor? Kızlardan öğrendiğini söylese, Bakitu hemen onu da TÖS davasına bağlayıverecek. Naciye Hanım susup önüne bakmış. Buyurun, 141'den tutuklandınız. 141 yani en azından 8 yıl. Naciye Hanım'ın aklı başından gitmesinde kimin gitsin? Naciye Hanım sıkı yönetimi bir güldürü gibi seyretmiyor. O ciddi, ağırbaşlı bir vatandaş, bir hoca, bir okul müdürü, üstelik de bir din adamının kızı. Ama yapmasaydı, telefonlara asılıp asılıp paşaların paşalarını, yok şu öğrencim ne oldu, yok bu öğrencimin sınavı var, sınava girebilecek mi diye tedirgin etmeseydi. Eden bulur. Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce öğretmeni Naciye Öncü, sosyal bir sınıfın diğer bir sosyal sınıf üstünde tahakkümünü tesis etmeye ve sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde teşekkül etmiş iktisadi ve sosyal nizamı devirmeye yönelik örgüt kurmaktan tutuklandı. Kahrolsun telefon. 3. Mektup. İster Sofular'da, ister Çember Köyü'nde, bu cennet Anadolu'nun fazla cennetlikten olacak, kuş uçmaz, kervan geçmez köylerinden birinde, öğretmen okulunu yeni bitirmiş, göreve de yeni başlamış ol. İstersen adın Meral, Zehra, Gülşen ya da Ayşe olsun. Aman aman, sakın Ayşe olmasın. Yaşın en fazlasından 21-22 olsun isterse, ama sen seni bilsen seni, silah kaçakçılarının geceye sıktıkları kurşunlarla geçmek bilmeyen kış gecelerinde yalnızlık duygularına falan kapılıp öğretmen okulundan arkadaşın olan Meral'e, Zehra'ya, Gülşen'e ya da Ayşe'ye, hele Ayşe'ye mektup yazmaya kalkma. Hele hele okuldayken karşılıklı hatıra defteri yerine sol yayınlar değiş tokuş ettiğin arkadaşlarınla istersen cehennemin öbür ucuna git, sakın mektuplaşma. Öğretmenlik yaptığın köyün günlük olayları olan eşek tecavüzü ve tavuk hırsızlığı ötesinde kafanı kurcalayan bazı memleket sorunlarını, bu da yetmiyormuş gibi örneğin Hikmet Kıvılcımlı'nın kitabında okuduğun bir bölümü mektubuna yazıp boşaltmaya kalkarsan yandığının resmidir. Gün olur 12 Mart gelir, gün olur safkan Türk bir Sherlock Holmes bu mektuplardan birini, öğretmen düşkünü muhbir vatandaşlarımızın ihbarı üstüne yapılan bu aramada ele geçiriverir. Geçirmekle kalsa iyi, geçirmekle kalsa işin eni sonu 142. Ama bununla kalmaz safkan Türk Sherlock Holmes, bir Anadolu turnesine çıkar. Yakaladığı her mektubun gönderildiği adrese gider. Kuş uçmaz, kervan geçmez yurt köşelerine mektuplardan önce gider. Böylece Meral'in mektubundan Gülşen'i, Gülşen'in mektubundan Zehra'yı, Zehra'nın mektubundan Mehtap'ı, Mehtap'ın mektubundan Ayşe'yi, daha nice nicesini suç delili mektuplarla yakalar. 12 Mart döneminde mektupla 142'lik ya da 159'luk suçlar işleyenleri yakalayan savcılar oldu. Ama mektupla örgüt kuranları yakalama şerefi bu safkan Türk Sherlock Holmes'te kaldı. Şimdi Meral Gülşen'e, Gülşen Zehra'ya, o da Mustafa'ya mektup yazıyor. Yazmakla kalmayıp sonunda devrimci selamlar diyor. Buyurun, bundan hala 141'lik suç olur mu? Hele mektupların birinde Ayşe'ye selam denmiş. Kendini bilen bir savcı şimdi bu Ayşe'nin kim olduğu üstünde durmaz mı? Yeni bir Anadolu turnesi ve sorgulama sonucu Ayşe'yi bulup tutuklamaz mı? Böylece de TÖS davasının bütün ilmiklerini birbirine bağlamaz mı? Bağlar elbet. Bağladı da ve 20'yi aşkın öğretmen kız Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nu dolduruverdi. Böylece Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu 12 Mart'ın ilk dönemlerinde tam bir yatılı öğretmen okulu yatakhanesi oldu çıktı. Ne kapı yanındaki üst ranzada yatan Behice Bora'nın oturaklılığı, ne musluk yanındaki ranzada yatan Oya Baydar'ın bilimsel çalışmaları, ne Sevim Onursal'ın hanımlığı, ne de Naciye Öncü'nün müdireliği söker artık bu yatakhanede. 20-22 yaşlarında deli fişek kızları 12 Mart faşizmi, sosyal bir nizamı devirmek için mektupla örgüt kurmaktan, ahırdan bozma koğuşa tıkmış dururlar mı? Sessizlik saati deyince susup, uyku saati denince uyurlar mı? Bir şamatadır gidiyor koğuşta. Yataktan yatağa atlayanlar, yastık kavgası yapanlar, gizlice yemek aşıranlar, sıkış sıkış ranzaların ortasındaki uzun yemek masasının çevresinde koşturmaca, elimsende oynayanlarıyla bu mektup örgütünün üyeleri son Türk devletini ortadan kaldıramamanın üzüntüsünden çok daha alışamadıkları bir memuriyet hayatından kurtulup yeniden o unutulmaz okul günlerine ve okul arkadaşlarına kavuşmuş olmanın sevinci içindeydiler. Görüş günlerinde gelen ana babaların "Bizi perişan ettin, biz seni bugünlere mi yetiştirdik?" gibisine bu çocukların çoğunun olanakları kısıtlı ailelerden geldikleri düşünülürse haklı bulunabilecek yakınmaları ve bu yakınmaların daha çocuk yaşta sorumluluk yüklenmek zorunda kalmış kızların yüreklerinde açtığı yara da olmasa koğuşta cıvıltıdan geçilmeyecek. Sabahın beşinde çorba karavanasını getiren polisle erler demir kapıyı açtılar mı, koğuş teneffüs zili çalmış bir sınıf gibi boşalıveriyor. 12 Mart'ın ilk döneminde askeri cezaevlerindeki koşullar çok kötü sayılmazdı. En azından kadınlar koğuşunun kapısı sonraları olduğu gibi neredeyse bütün gün kapalı tutulmaz, 40'ı aşkın insan havasız bir koğuşta bütün gün hapsolmazdı. Yalnız bu bile bu ilk döneme sonraları sosyalizm dönemi adı takılmasını açıklayabilir. Sonra baskılar o kadar yoğunlaştı ki bu ilk dönemden o zamanlar sosyalizm vardı diye şaka yollu söz etmek adet oldu. Sabah yıldırım bölge havalandırmasına koşuyor kızlar. Çevresi dikenli teller, Thomsonlu erlerle çevrilmiş de olsa bir okul bahçesindeymiş gibi kovalamaca ve top oynadıkları toprak parçasına. Dikenli tellerin yanı başında bir ağaç var. Sık yapraklı bir ağaç. Mehtap sık yapraklar arasındaki kuş yuvasını dün görmüş. Şimdi yeniden koşuyor ağaçtan yana. Yuvaya, yuvadaki kuş yavrularına bakmaya. Ağaç dikenli tellerin öte yanında olmasa ona tırmanacak, kuş yavrularını avucuna alıp sevecek. Önde Mehtap, arkasında Güler'le Meral koşuyorlar ağaca. Aa, yuva düşmüş, yavrular yerde. Gün az yükselmesin, karşıdaki kazık içi bostanlarının işbilir kedilerinden biri yavru kuşları kapıp gidecek. Bir ağlama başlıyor avluda. 141. maddeden tutuklanırken hiç ağlamayan, bin zorlukla kazandıkları öğretmenlik mesleği güme giderken hiç ağlamayan kızlar yavru kuşlara ağlıyorlar. Yıldırım bölgede yedek subaylığını yapan bir teğmen, adı ister Mehmet ister Süleyman olsun, yavru kuşlara ağlayan öğretmen kızların üzüntüsüne dayanamıyor, tutuyor 10 tonluk bir reo getiriyor. Kuş yuvası düştüğü yerden alınıp yapraklar arasındaki koruyucu yerine konuyor yeniden. Son Türk devletini mektup örgütüyle ortadan kaldırmak suçlusu öğretmen kızlarla son Türk devletinin ordusundaki bir yedek subay el ele vererek 3 yavru kuşu kurtarıyorlar böylece. Bu hikayeden çıkarılabilecek sonuç. Adı Mehmet ya da Süleyman olan yedek subay ilk emirle başka yere atandı. Atanacak elbet. Faşizm kuş yuvaları karşısında gevşemez. 4. Tombul memeli kızlar. Koğuşta çıt yok. Hayır var, hem de ne çıtırtı. Herkesin elinde bir şiş yün örüyor. Örme tutkusu bulaşıcı bir hastalık gibi sarmış koğuşu.